İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 33.
Kimi zaman da kör oğluna çok yüklenince ona acıyor. Belki ölmüştür, belki yatalaktır diye düşünüyordu. Zulüm bunca artar, insanoğlu bunca aşağılanırken başında bir hal olmasa o koç kör oğlu hiç yerinde durabilir miydi? Kiminde de o kör oğlu belki Mustafa Kemal donunda gelmiştir diye düşünüyor. Düşünür düşünmez de vazgeçiyordu. Kimi zaman da o kadar çok korkuyordu ki öfkesini korkusunu gidiyor Adem babamızla Havva anamızın üstüne kusuyor. Teh diyordu, çırılçıplak duruyorsunuz ya, cennetin ortasına, suyun başında, yanınızda yılan. Şunlara bakın hele şunlara, çırılçıplak. Hiç de güzel değiller, ikisi de çirkin mi çirkin. Birer yaprak koymuşlar oralarına, koymaz olasıcalar. Sizi kim görecek ki orada? Sizden başka insan var mı cennette, gözleri kör olasıcılar var mı? Öyleyse oralarınızı sallaya sallaya gezin cennetin ortasında. Şeytan mı görecek? Şeytan zaten görmüş her bir yerinizi. Şeytana göstermediğiniz bir yeriniz mi kalmış çirkin batasıcalar? Hazreti Efendi mi sizi öyle yaptı? Siz Hazreti Efendi'nin kim olduğunu biliyor musunuz? Hiç iftira etmeyin, o yalan söylemez. O Allah'ın bir ermişidir o. O da sizden türeme ama o size hiç benzemiyor. Çirkin gözlü kör olasılar. Hiç kendinizi kasmayın. Hazreti Efendi sizin tasvirinizi olduğu gibi çıkarmıştır çirkin yalancılar. Sizi tamahkârlar sizi. Bir küçücük elmaya kandınız da hem de bir yılancı şu zıkkımı yediniz de başımıza bunca işi açtınız. Çıkın bakalım şu belanın altından. Çocuklarınız birbirini yiyor, birbirlerinin kanını içiyor. İşte bunlar şu azıcık bir lokma elmaya dayanamadığınızdan oldu çirkin bok boğazlar. Alın işte görün marifetlerinizi. Zengin fakiri yiyor. Ne diyordu o öfkeli adam, adı Zeki mi ne? Çeltikçiler her yaz bu ovada 1000 tane çocuğu keyif için öldürüyorlarmış. Doğurmaz olasıca fallik, yani ellik orospusu beğendin mi ettiğini? Torunların aç, aç, aç, kan içinde yüzüyorlar. Ölene dek sizin de yakanızı bırakmayacağım. Çirkinler, sağ olsun Hazreti Efendi Usta, sağ olsun ki sizin şu çirkin tasvirinizi çıkarmış da... Bazı zamanlar Seyran onun dudakları kıpır kıpır resimlerle konuşunu görünce... ''Ana, onlar canlı değil ki, onlar tasvir, onlar senin söylediklerini duymazlar ki.'' diyordu. ''Nasıl duymazlar onlar beni?'' diye azarlıyordu onu Hürrice. ''Sos günaha girme, onlar her bir şeyi duyar anlarlar. Hazreti Efendi onları boşuna mı yapmış? Duymazlar anlamazlar da bunlar ne işe yararlar?'' Mehmet Hürri Ana'nın bu resimlerle konuşmasını gittikçe de artan bu merakını bir türlü anlamamıştı. Bu cin gibi insan resimlerle konuşmayı, öfkelenince, üzülünce, sevinince kendine iş edinmişti. Herhalde bir bildiği var diyordu Mehmet. Belki de burada çok canı sıkılıyor, sıkılıyor da o resimlere sığınıyor diye düşünüyordu arada sırada da. Bu arada Mehmet kendisini kasabanın dedikodularının, çatışmalarının, kıran kırana çıkar savaşımlarının ortasında bulmuş, bu hiç bilmediği insanları dünyayı öğrenmeye dört elle sarılmıştı. Eğer bu kasabada öğretmen Zeki Necat gibi birisini tanımamış olsaydı, ne kendini bütün bu savaşımların içinde gökten düşmüş gibi birdenbire bulur, ne de bir yanı tutup onların dövüşlerine canı gönülden katılırdı. Öğretmen Necat'la birlikte o arzuhalciden bu arzuhalciye gidiyor, kaymakama çıkıyor, bir takım pulların üstüne adını yazıyordu. Bu arada öğretmen ona adını yazmayı da öğretmişti. O da çabucak hem de kolaylıkla öğrenmişti, Mehmet yazmayı. Kağıtların üstüne her Mehmet yazdıkça yüreği bir kızı ilk öperkenki gibi çırpıyordu. Öğretmen ona yakında okur yazarlığı da öğretecekti. Öğretmenin dediğine göre bu işi 3 aya kalmadan öğrenecek, bütün dünyayı, dünyada ne kadar söz varsa okuyacak yazacaktı. Mehmet yeni tuhaf bir dünyaya yeniden doğmuştu. Öğretmen Zeki Necat'a yüreği öylesine ısınmış, bu deli dolu son söyleyeceği sözü ilkten söyleyen adama öylesine bağlanmış, onu öylesine kardeş bilmişti ki, ona kimliğini açıklamadığından dolayı utanıyor, yerin dibine geçiyordu. O da İnce Mehmet'i fakir fukara kadar belki de onlardan çok seviyor, dirilip de göğe çekilen ata söz dönüp dolaşıp gelince de hiç konuşmuyor, onu derin bir düşüncedir alıyordu. Onun İnce Mehmet olduğunu bilse kim bilir ne yapardı? Sevinir miydi, coşar mıydı, coşar da sarılıp öper miydi ya da korkar mıydı? Bu deli fişek, bu ateş çemberinden geçmiş kişi bu dünyada hiç korkacağa benzemiyordu. Ona bak şu karşıdaki ölümdür, bir adım atarsan içindesin deseler, o gözlerini kırpmadan gülerek dalmacaya atılırdı. Mehmet ömründe bunun kadar yürekli bir Topal Ali'yi, bir de Recep Çavuş'u görmüştü. İnsan yarattığı şu evrendeki yaratıkların en korkaklarından birisidir. Ama içlerinde çok da yüreklileri var. Hürri Ana, Ferhat Hoca gibi. Bu dünya o yürekli insanların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Hürri Ana bir beterdi O Ali ile Allah'la bile babasının oğlu gibi göz belerterek çekişe dövüşe konuşuyordu. Elinden gelse gidecek Ankara'ya, Mustafa Kemal Paşa'nın yakasına yapışacak, ağzına geleni söyleyecekti. Onun da en son çekindiği bir yer, yanında konuşmaya bile korktuğu bir kişi vardı. Efendi Hazretleri. Ona Hazret Efendi Usta diyordu da başka bir şey demiyordu. Mehmet ona birkaç kere Efendi Hazretlerinin adını yanlış söylediğini söylemiş, onu vazgeçirememişti. O sabah sisler, güneş doğmuş, 2-3 kavak boyu kalkmıştı ya, daha kalkmamış, yerden bir karış yukarıda sallanıp duruyordu. Mehmet atının üstünde kasabayı, kasabalıları, Ferhat Hoca'yı, şehirlerin, köylerin, dağların, ovaların üstünde uçarak dolaşan, her şafak vakti de dünyaya dehşet bir kişleme bırakan atını düşünüyor, öğretmen Zeki Nejat'la buluşmaya kasabaya gidiyordu. Yolun kıyıları boyunca portakal, limon, turunç ağaçlarında küçük, küçücük, çok yeşil, koparınca dünyayı keskin bir kokuya boğan, her birisi parmak büyüklüğünde şıkırdım meyveler vardı. Meyveler büyüyünce kim bilir bu dallar onları nasıl çekecekti? Uzakta yolun ortasından bir insan karartısı gidiyordu. Mehmet karartının kim olduğunu hemen anladı. Acaba atı doldurup üstüne sürse miydi? Bir ikircik geçirdi, atı hızlı süreceği yerde yavaşlattı. O yavaşlayınca biraz sonra alıcı gözle bakınca karartı da yavaşladı. O atının başını çekti, karartı da olduğu yerde zınk diye durdu. O atını sürer sürmez karartı da yürüdü. Sanki birbirlerine bağlılardı, birisi durunca öbürsü duruyor, birisi yürüyünce de ötekisi. Bu oyunları öğleye kadar sürdü. Mehmet birkaç kere köye döndü, baktı ki her seferinde karartı da arkasına takılmış geliyor. Bir seferinde onu ta köyün ağıllarına kadar da geriye getirdi. Hür anadan çekinmese evin kapısına kadar getirecekti adamı. Böyle git gel dur kalk Mehmet sonunda öfkelendi. Altındaki Arap atını doldurdu, at kuş gibi uçtu, önündeki adam da koştu. Sonra da baktı ki Mehmet'ten kurtuluş yok, yolun ortasında dimdik durdu, onu bekledi. Mehmet ona 10 adım kadar yaklaşınca tabancasına davrandı. O daha tabancasını çekmeden adam 3 el kurşunu arka arkaya atın tam alnının ortasına boşalttı. Arkasından da hendeğe atladı, Akdeniz'e aşağı koşmaya başladı. Mehmet hiç zaman yitirmeden can çekişen atını yolun ortasına bıraktı. Adamın ardınca koşmaya başladı. Ona biraz yaklaştıkça ona birkaç kurşun sallıyor, vuramıyordu. Tazı gibi bir adamdı önde koşan. Mehmet ona kurşunun etkili olacağı kadar hiçbir zaman yaklaşamıyordu. Gide gide sel yatağına vardılar. Mehmet'in burnuna püren kokuları gelince gevşedi, yavaşladı. Adam da çoktan gözden gitmişti, geriye döndü. Yola geldiğinde neredeyse akşam oluyordu. Ölmüş atın başında yolun kıyısına oturmuş bekleyip duran öğretmen Zeki Nejat'ı gördü. ''Demedim mi sana?'' diye ayağa kalkarak ona doğru yürüdü öğretmen. ''Demedim mi sana? Dikkatli olalım. Bu adam, bu Şakir olacak köpek, kan içici bir insan kasabıdır.'' diye. ''İşte ilk önce senin başına geldi. İlk seni öldürmek istedi. Seni öldürerek bana gözdağı vermek istedi. Şimdi anladın mı kardeşim bizim kimlerle uğraştığımızı, canımızın her an tehlikede olduğunu, bizim bütün arkadaşların canı tehlikede. Ona göre davranmalı, ona göre ayağımızı denk almalıyız. Bak eğer bu iş senin başına gelmeseydi tehlike içinde olduğumuzu, karşımızdaki kişilerin kan içici olduklarını alim Allah kimseye, sana bile anlatamazdım.'' Mehmet Zeki kardeş dedi, biz tehlikedeyiz ya, bu başka. Olayı baştan sona bir çırpıda kesik kesik ona anlattı. Bu ne iştir sen söyle, sen akıllısın. İsteseydi atı vuracağına beni haydi haydi 100 kez vurabilirdi. Ona yetişemeyim diye atı vurdu. Ona yetişirsem merakımdan onu vurarak ele geçireceğimi biliyordu. Başka çaresi olmadığı için atı vurdu. Bu adamın benimle bir alıp veremediği var ya, nedir ki o? Atın baş yanına, yolun kıyısına sekilendiler. İkisi de düşünceye daldı. Zeki Nejat da Mehmet de başları çatlayıncaya, karanlık kavuşuncaya kadar düşündüler. Sonra ayağa kalktılar, atın koşumlarını çözdüler. Eğeri Mehmet, heybeyi, dizgini bellemeyi öğretmen aldı, eve doğru yola düştüler. Tuhaf bir iş diye şaşkınlığını dile getirdi öğretmen Zeki Nejat. Ben bunca ömür yaşadım, bunca işler geldi geçti başımdan, bunca savaşa girdim çıktım, 7 cephede savaştım, ne başıma böyle bir iş geldi, ne böyle bir iş gördüm ne de duydum. Senin o Anavarz Ovası'na bir düşmanın mı var, bunun için mi orasını bıraktın da geldin? Yok dedi Mehmet. Öyleyse bu senin başına gelen dünyanın en tuhaf işi. O adamı tanıyor muyum dedin, gözün mü ısırıyordu dedin. Onu çok iyi tanıyorum, onun yüzünü çok görmüşüm gibime geldi. Ama düşünüyorum, düşünüyorum, çıkaramıyorum. Evet, atı tam alnının ortasından vuran bir adam 3 kurşunu da yan yana değdirmiş. Atın alnının sakarının içine. Atın üstündeki seni çoktan uçururdu. Tuhaf bir iş. Çok tuhaf. Ne düşünüyorsun? Düşünecek bir şey yok. Yalnız bu işi Hürü Ana bilmesin. Ona zor anlatırız. Zor anlatırız dedi Zeki Nejat. Hem zor anlatırız hem de onun gözünden öyle bir düşeriz ki atını öldürtmüş bir kişi olarak kıyamete kadar ne senin ne de benim yüzüme bakar. Eğer bir gün dayanamaz da birimizle konuşacak olursa o da bir uyuz köpekle konuşur gibi konuşur. Haydi dönüp gidelim de atın ölüsünü çalıların içine çekelim de kimse görmesin. Ya da birisi görür tanır da. Gerisin geri döndüler. Ağır atı kanter içinde kalarak çalılığın içine kadar çektiler. Şimdi bunu kartallar iki gün içinde yer bitirirler. Kemiklerini bile bırakmazlar. O böyle konuşurken Mehmet bağırdı. İşte, işte o orada. Arkasından koşarken bacakları deyip üç kurşun sıktı. Adam düşer gibi oldu. Öğretmen vurdun diye bağırdı. Tam isabet. Adamın düşmesiyle kalkması bir oldu. Alacakaranlıkta ikisi birden adamı Akdeniz'e kadar ellerinde çıplak tabancaları kovaladılar. Akdeniz'in orada karanlık iyice bastı. Önlerindeki ışıklı denizin yüzü bile karardı. Yorgun, öfkeli eve döndüler. Çukurova'nın o yoğun, taş gibi ağır, soluk aldırmaz sarı sıcağı çöktü. Bütün ova ta buradan Anavarza Ovası'na, oradan Kozan altına, Misis'e, oradan da Yüreğir toprağına kadar sonsuz bir düzlük sarı, yoğun, gözleri yakan bir ışıltıya batmış yabırdıyordu. Biçilmiş ekinlerin sapları yollara dökülmüş samanlardan fışkırıyor, ortalık kaynıyordu. Ovaya birkaç yıldır çeltik ekmeğe Maraşlar geliyor, ovaya buradan Akdeniz'e, kuzeyde Ceyhan Irmağı'na, aşağıda Toprakkale'ye kadar binlerce dönüm çeltik ekiyorlardı. Binlerce dönüm çeltiğin bataklığı içinde köyler, çiftlikler kalıyor, bataklıklardan bulut bulut kalkan sivrisinekler ovanın göğünü tutuyordu. Sivrisinekler geceleri insanları uyutmadıkları gibi atlara, öküzlere, ineklere, öteki hayvanlara da rahat vermiyorlar. Özellikle sineklerin saldırısına uğrayan atların bütün gövdeleri kızıl kana kesiyordu. Bölgenin en büyük çeltikçisi de Şakir Bey'di. Şakir Bey her yıl ne kadar çeltik ekiyor, her yıl ovanın kaç bin dönümlük yerini bataklığa çeviriyor kendi de bilmiyordu. Ve ovada sıtmalanmayan hemen hemen hiçbir kimse kalmıyordu her yaz. Çeltik tarlalarının yani bataklığın ortasında kalan köylerin hali dumandı. O köylerin insanları, daha da çok çocukları sıtmadan sinekler gibi kırılıyorlardı. Bütün ova köylerinin mezarlıkları her yıl taze çocuk mezarlarıyla doluyordu. Zeki Bey ile Abdülselam Hoca vakit geçirmediler. Sınırın ötesine geçerek Mehmet'e öldürülen atından da görkemli, soylu, soyu yedi göbekten daha yukarıya çıkabilen bir at aldılar. Mehmet bu atı daha çok sevdi. Atına biniyor, her gün kasabaya iniyor, arzuhalcilere öğretmenle birlikte uğruyor, Ankara'ya tel üstüne tel çekiyorlardı. Bir sabah erkenden çarşıya inmişler, önce kunduracı Celal Usta'ya uğramışlar, onu alıp terzi Rifat'ın dükkanına gitmişler, oraya Saraç Veli Usta, öteki arkadaşları da gelmişler, bütün gün tartışmışlar, yıllardan bu yana yasak ettirmeye çalıştıkları, hiçbir zaman da başaramadıkları, bu yıl öteki yılların üç misli ekilen çeltiğin zararlarını nasıl azaltırız diye kafa yormuşlardı. Bir kere köylerin içine kadar çeltik ekilmesi yasaktı. Bu yıl birçok köy çeltik alanlarının ortasında bataklıkların içinde kalmıştı. Çeltik sahalarının yerleşim yerlerine uzaklığı en az 3000 metre olmalıydı. Oysa ki bu alanlar kasabanın son evlerinin avlu duvarlarından başlıyordu. Öğretmen Zeki Nejat köyleri su altında kalmış köylüleri de kışkırtıyor, onlara da her gün tel üstüne tel çektiriyordu Ankara'ya. O sabah öğretmen Zeki Nejat, Saraç Veli, Saraç Veli çember sakallı, beş vakit namazında etliye sütlüye karışmayan ama iş çeltik sorununa gelince zıvanadan çıkan iyi bir kişiydi. Mehmet bir de Müftü Efendi Zeynullah'ın dükkanına oturmuşlar, çay içiyorlardı. Yanlarında birkaç kişi daha vardı. Önce dükkanın kapısı önünde Şakir Bey'in gölgesi belirdi. Ardından da gözlerini belertmiş Şakir Bey hışım gibi girdi dükkana. Tozlu çizmeleri, lacivert külot pantolonu, tozlu ceketi, ipek mintanı, borsaliğin o şapkası, elindeki sapı kehribar gümüşlü kırbacıyla toz içinde kalmış bir heybet gibiydi. "Muallim!" diye bağırdı. "Çek elini benden. Seni ne alakadar eder benim çeltik sahalarım? Alanlarımın içinde köyler kalmış sana ne? Ben onların kanını paramla satın alıyorum." Öğretmen Zeki Nejat kendisinden beklenilmeyen bir dinginlikle karşılık verdi. "Köylerin içlerine kadar çeltik ekmek, köyleri binlerce dönüm bataklığın içine hapsetmek yasak." "Para, para verdim ben onlara. Köylerini bu yaz için satın aldım. Sen bir öğretmensin, çocuklarını okut, başka işlere burnunu sokma. Bak, bak eserine bak. Sen çeltiğin ve milli servetin düşmanısın. Ve de kendini bil, muallimliğini bil ve hem de çizmeden yukarıya çıkma. Bak, bak eserine. Kendilerini çamura bulamışlar bu alçaklar. Beni kaymakama şikayete gidiyorlar." "Sen bulamadın mı onları çamura? Kendilerini niçin çamura bulasınlar, neden uydursunlar? Bulut gibi gelen insanlara kurt gibi saldıran, zehirli sıtmadan öldüren sivrisinekleri de bu köylüler uyduruyorlar, öyle mi?" Muallim, muallim diye gözlerini belerterek sağ ayağını yere vurdu Şakir Bey. Taban tahtaları çatırdarken dükkan zangırdadı. Muallim, muallim sen o göğsünde takılı teneke parçasına mı güveniyorsun? Ona güvenme. El elden üstündür arşa kadar. Yanına yörene topladığın 5-10 kopuğa güvenme. Mehmet'in oturduğu yere döndü. Sen de daha dün geldin buraya. Ne oldun, kim olduğun belli değil. Buraya niçin geldiğin de hiç belli değil. Sen de ayağını denk al. Yakında hakkında bir tahkikat açtırırım ki.
Ayrım sonu.